Bismillahirrahmanirrahim. Fena da fizzulümati en la ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin. İznada rabbehu enni mesleniye durru ve ente erhemurrahimin. Evet. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Lillezine aminu hüden ve şifa olun. Birinci lem'a. Hazreti Yunus İbn-i Metta ala nebiyyina ve aleyhisselatü vesselamın münacatı en azim bir münacattır. Fena da fizzulümati la ilahe illa ente. Senden başka ilah yok. Subhaneke inni küntü minezzalimin. Şimdi Hazreti Yunus Aleyhisselam biz zulmedenlerden olduk demiş. Onun için bunu söylemiş. Şimdi Irak'ın Ninova şehrinde Cenab-ı Hak onu peygamber olarak göndermiş. 4 kişi inanmış. 4 tane ümmeti varmış. Fakat öyle asi ve bağlı bir kavim varmış. Çok tabii taciz olmuş, rahatsız olmuş, huzursuz olmuş her neyse. İlahi emri almadan, vahyi beklemeden çekip çıkıp gitmişler. Ne haliniz varsa görün der gibi. Neticede malum işte o gemiye binmiş, gemi yürümemiş. Fakat gemi kaptanı demiş, içimizde bir uğursuz adam var. 3 defa gurura çekmiş, 3'ünde de Yunus Aleyhisselam isabet etmiş. O biliyormuş Yunus Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu yani. Artık görmüş veya duymuş. Neticede onu denize atıyorlar. Denize atılınca gemi yürüyor. O zaman böyle nida etmiş. Fena da fizzulümati en la ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin. Ben zulmedenlerden oldum. Yani ilahi emri beklemedim aslında. Neticede bu musibet, bu bela bana isabet etti. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Fakat bu dua arş-ı alayı öyle titretmiş ki melekler sormuş. Ya Rabbül Alemin bu kimin duası diye sormuşlar. Cenab-ı Hak da buyurmuş Yunus'un duası. Bizim Yunus'un mu demişler. Aslında bu. Tabi eğer bu duayı yapmasaymış tefsirler öyle diyor. Kıyamete kadar o balığın karnında kalacakmış. Yani ama o duayı yaptıktan sonra Cenab-ı Hak onu kurtarıyor. Sahili selamete çıkarıyor. Şeceri yaktin diye bir ağacın altında işte yani kabak ağacı tabir ediyorlar. Onu çıkarmış. O da ilahi rahmeti temaşa ediyor. Hazreti Yunus İbn-i Metta, Metta'nın oğlu ala nebiyyine aleyhisselatü vesselamın münacatı en azim bir münacattır. En parlak, en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssa-i meşhuresinin hülasası. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı, gece dağdağlı ve karanlık, her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin münacatı ona suraten yani anında vasıtayı necat olmuştur. Yani bir kurtuluş vasıtası olmuş bu dua. Şu münacatın sırrı azim şudur ki O vaziyette sebepler bir külliye sukut etti. Sukut düştü yani, tesiri kalktı, önem ifade etmiyor. Evet, sebepler bir külliye sukut etti. Şimdi bir balığın karnında bir insan hangi sebep tesir eder, öyle değil mi? Denizaltı gönderseniz de onu çiğnemez, kurtaramaz. Dünyanın en mahir dalmışlar o zaman yok belki tabii de. Ama bugün bile insanlar böyle denize düşüyor. Ölüsünü buluyorlar çoğu kez. Çok az insan kurtarabiliyorlar tabii, kolay değil. Anlaşılır mı? Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette sebepler bir külliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek, kurtuluş verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevvi semaya geçebilsin. Demek ki onu kurtaracak zat balığa hükmü geçecek, denize geçecek, bir de semaya böyle hükmü geçecek. Hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz, Hud ittifak etmişler. Onun aleyhine gece, deniz, Hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı olsa ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydeler olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Şimdi tevhid akidesinde bu çok önemli bir yer tutuyor. Eğer şimdi esbabın tesiri yok diyor. Yani iş gören kudret-i ilahiye. Niye esbab vaz edilmiş? Bu çok önemli bir konu. Çünkü izzet ve azamet ister ki esbab perdedar desti kudret ola aklın nazarında. Şimdi mesela bir çam çekirdeğini gösteriyorsunuz bir insana. Diyorsunuz ki bak Cenab-ı Hak bu çam çekirdeğinden bir çam ağacı halk ediyor. Bu azameti kudret-i ilahi bir delil değil mi? Bir incir çekirdeğini gösteriyorsunuz. Bak şu çekirdekten incir ağacını halk eden Allah diyorsunuz. Ya işte izzet ve azamet bu yani. Onu ifade ediyor. Yani hakikaten yine mesela çam çekirdeği birazcık ne de olsa azıcık büyük. Anlaşılır mı? Fakat incir çekirdeği var ya toprağına başı kadar da değil yani. Böyle daha da ufak. Bir hardal çekirdeği kadar. Ondan sonra şimdi Cenab-ı Hak o çekirdeğin içinde o ağacın programını derc etmiş. Bir de şunu söyler Üstad Hazretleri. Diyor ki bu çekirdeklerin menşei mahiyeti dört maddede yapılmış. Diyor ki oksijen, hidrojen, azot, karbon. Halbuki ekiyorsunuz farklı nebatata menşe oluyor. Mesela bir armut çekirdeğiyle bir elma çekirdeği, aşılı mı? Mesela mahiyeti dört maddeden ibaret olduğu halde ekiyorsunuz bir armut bir elma. Fark diyor, kaderin manevi yazısında diyor üstad. Kudret-i ilahiye ona lisan hikmetle demiş ki sen elma olacaksın. Öbürüne demiş ki sen armut olacaksın. Öbürüne sen nar olacaksın. Evet, esbab perdedarı, kudret ola aklın nazarında. Tabii insanın aklın nazarında bir perde oluyor. Çünkü izzet ve azamet öyle ister diyor. Evet, tevhid ve celal ister ki sebepler, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikinden. Bak Üstad Hazretleri 33. sözün 28. ki 27. penceresinde şöyle söylüyor. Diyor ki, müsebbepteki o harika sanat esbaba hazreder. Bir güzel gül çiçeği, nadide bir gül, katmerli bir gül. Aslında gösterdiğinizde ya diyorsunuz şu sanata bak, şu hilkate bak, şu harikulade diye bak. Anladın mı? Ya toprağa bakıyorsun. Şimdi toprak da onun sanatını bilecek bir akıl, bir idrak, bir izan olması lazım. Onun rengini verecek bir boyahane, bir kimya fabrikası olması lazım geliyor. Şimdi bakın, kuru ve basit bir topraktan harikulade bir gül çiçeği meydana geliyor. Belli ki burada esbabın tesiri yok. Burada ilahi kudret hükmediyor. Tabi insanlar bunu tabiata ve tesadüfe veriyor. Ya tesadüfen olmuş işte diyor bu. Tesadüfen. Ya, ya ne kadar yanlış. Şimdi bunu bu sebep ve müsebbep. Yani sebeple müsebbep arasındaki ilişkiyi tam tahmin edemeyen insanlar, tefrik edemeyen insanlar burada hata ediyor ve şirke düşüyorlar. Bakın buna bir misal de İslam tarihinden bir misal verelim. Hazreti Ömer, Halid bin Velid'i Seyfullah'ın varlığı haiz olan o harikulade kumandanı vazifeden azletmiş. Demiş ki, ya Ömer niye azlettin? Demiş, millet bütün bu zaferleri Halid bin Velid'e hamlediyordu. Hamlediyordu. Korktum ümmet şirke düşecek. Yani Allah'tan bilmiyor o zaferleri. Halid bin Velid'in cesareti, şecaatı, gayreti, hamiyeti, himmetine veriyorlar. Ümmeti kurtarmak için, milleti kurtarmak için böyle yaptım diyor. Sonra Ebu Ubeyde 20 yaşında bir insan, onu kumandan tayin ediyor. O Halid bin Velid de Ebu Ubeyde'nin peşinde ona yardım ediyor. Yine kılıç elde ön safta çarpışıyor. Bir nefer olarak çarpışıyor. Biz de adam 15 sene belediye reisliği yapan bir adama biraz şöyle kenara çekil. Azıcık şu gençlere yol açalım, yer açalım dediğinde adamlar küsüyorlar, başka bir partiye gidiyorlar. Yani bakın dikkat edin ya ne kadar şey değil mi? Yani kubbucah nasıl sarmış adamları. Yani iliğine, kemiğine, damarına böyle kubbucah makam sevgisi. Her şeyini feda ediyor. Evet. Allah yani böyle şöhret perestlik afetinden korusun, kurtarsın. Çünkü artık aleminde onlar yer tutuyor. Başka türlü bir hayatı düşünemiyor. Diyor ki ben diyor kendimi denize atarım diyor. İntihar ederim diyor. Ben böyle diyen insanlara da rastladım yani. Evet. Ama üstad ne diyor? Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam, gel o dersi benden al. Şöhret aynı rüyadır, kalbi öldüren zehirli bir baldır diyor. Bizim Van'da efendim, bir hocamız vardı Ahmet Efendi diye. İşte ben ona hürmet olsun diye böyle alim, böyle bir zattı. Paltosunu tutmak istersin dersten sonra. Rahmi Bey derdi, sen çok akıllı adamsın. Kendi nefsini ayak altına atıyorsun, çiğniyorsun, benim nefsimi dedi havalandırıyorsun. Ben de zannediyorum ki ben adam zannediyorum kendimi. Adam zannettiğim için bu palto bana tutuluyor. Halbuki sen kazanıyorsun ben kaybediyorum. Ya beni kaybettirme yeteri kadar kaybetmişim zaten çok şeyleri. Anladın mı? Rahmetli Gönelli Mehmet Hoca vardı. İstanbul'un meşhur hocalarından. Sultan Eyüp'te, Sultan Ahmet'te imamlık yapmış yıllarca. Üstad'la birlikte de Denizli'de 9 ay hapis yatmış bu zat. Elini öpmek isteyenlere öptürmezmiş. İlla ısrar edip öpmek isteyenlere adamın eli öpülür. Yani ben adam değilim, ölü öpülecek adam değilim diyormuş. Adamın eli öpülür. Anladınız mı? Adamın eli öpülür. Ben adam değilim diyormuş. Aslında ben sıradan bir adam. Aslında tabii büyükler böyle düşünmüşler. Evet. Demek ki bu üçünü birden demek esbabın tesiri yok. Bak sebep müsebbep ilişkisi. Bunu iyi düşüneceğiz. Mesela bak buna bir misal daha veriyor. Yani böyle iyice zihnimizde yer etsin diye söylüyorum. Üstad diyor ki kuvve-i hafızadan söz ediyor. Mercimek tanesi kadar bir yer tutuyormuş. Ama bir kütüphane kadar yazı yazılıyor. Nasıl oluyor ya? Mercimek tanesi kadar yer tutan bir kuvve-i hafızada kütüphane kadar bir yazı yazmak. Değil mi? Yani nasıl sığıyor oraya? Profesör Ayhan Sengor Hoca nerede? Beyninizin derdi, gıdasını unutmayın. Beynin gıdası ilim ve fikir. Hakikaten ilimle, fikirle meşgul olan insanlar mesela bunama hastalığına duçar olmuyor diyorlar. 90 yaşında insanlar gidin arşivlerde gözlüğü yetmiyor, gözlük numaralar. Altında da bir de aslında mı? Büyüteşle aslında mı? Evrak karıştırıyorlar. Yani Başbakanlık arşivinde olsun, Topkapı'daki o tarihi arşivler içerisinde olsun. Anladın mı? 90 küsur yaşında insanların oralarda meşgul olduklarını duyuyoruz, işitiyoruz, anlamı görüyoruz. Evet. Demek ki esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka, müsebbibül sebepleri halk, neticeye halk eden Allah'tan başka bir melce olmadığını aynen yakin gördüğünden sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf etti. Burada bir bahis var, bu da çok önemli. Bir ehadiyet sırrı var, bir de vahidiyet sırrı. Vahidiyet, Cenab-ı Hakk'ın öyle umum kainattaki tecellisine vahidiyet deniyor. Bir zerre, bir atomdaki tecellisine de ehadiyet tabir ediliyor. Ehadiyet, vahidiyet. Anlaşıldı mı? Evet. Şu münacat, şu yakarış, birdenbire geceyi, denizi, hutu musahhar etmiş. Geceyi, denizi, hutu, yani balığı musahhar etmiş. Musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile hutun karnını, balığın karnını bir taht el bahir, bir denizaltı. Bir denizaltı hükmüne getirip zelzeleli dağvari envaç, yani dalgalar dehşeti içinde denizi onur-u tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydan çevrelen ve tenezzügahı olarak onur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı. Şecere-i yaktin altında o lütfu Rabbani müşahede etti. O kaba ağacın altında o ilahi lütfu müşahede ediyor. Allah aslında o balığa emrediyor, gelip orada onu çıkarıyor karnından. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Şimdi küçüklüğümüzde, çocukluğumuzda benim işte dedelerim falan da hocaydı. Bu tip mevize kitaplarını falan çok okurlardı, okuturlardı. Anadolu'da bu yaygındı, yani bu tür kitapları okumak. Yani dindar muhitlerde çok yaygın bir şeydi. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar, meşhur edebiyatçı, diyor ki, mesela ben Erzurum'a 3 defa lise öğretmenliği için gitmiş, orada öğretmenlik yapmış. Erzurum insanının diyor, espiritüel oluşunu burada gördüm. Her evde diyor, mutlaka insanlar konu komşu toplar, lamba ışığı altında bu kitapları okurlardı diyor. Yani tabi okuya ne oluyorlar insanlar? Esprili bir hayatı şey diyorlar, benimsiyorlar, nüktedan oluyorlar, konuşma kabiliyetleri gelişiyor. Şimdi derdim, bu tip mesela mevizeler okunduğunda diyorum ya, bu Yunus Aleyhisselam'da ne kadar çileli, bu peygamberlerin hepsinde bu çile var. Fakat buradan çıkaracağımız dersi hiç düşünemezdim. Tefsirlerde de yok bu. Mesela şimdi günümüzde en revaçlı, mesela en makbul tefsir kabul edilen Ermanlı Muhammed Hamdi Yazır'ın tefsirine bakın. İşte bu malumatlar orada, bizim yani dersin başında size bahsettim, arz ettiğim malumatlar orada mündemiş. Tabii bunun mesela üstadın tarzında buradan bizim alacağımız dersi bize vermiyorlar. Ama değil mi, kabiliyetleri o kadar. Hani meşhur Erzurumlu Ömer Nasuh Bilman Hoca'ya sormuşlar. Hocam demişler, niye sizin yazdıklarınız Bediüzzaman gibi tesir etmiyor? Evladım, bizim kalbimize üfleyen yok demiş. Yani biz böyle ilmi karihamızla konuşuyoruz, ilmi müktesebatımızla konuşuyoruz. Bize üfleyen olsa bizimki de tesir eder. Tabii üstadımız diyor ki, bu yazılan sözler umumiyetle diyor, şüphesiz sünuhattır, ilhamattır diyor. Bazılarına benim fikrim karışmış, karıştırmış. Bazılarına fikrim karışmış ve karıştırmış diyor. Sünuhat tabii. Birdenbire, yani o ilahi ilham, biliyorsunuz, hayvanat bile ilhama mazhar. İnsanlar da ilhama mazhar. Şairler mesela hep ilhamla yazarlar. Ya bu ilham çok makbul bir şey. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece, bak üstad dersini veriyor şimdi. Asıl mesele burada yani. Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. Bizim geleceğimiz karanlık. Yani biz nereye gidiyoruz? Nasıl bir seferi imtihandayız? Bu imtihanı ne kadar kazanabileceğiz? Arkadaşım, kabiliyetimiz ne kadar? Şimdi istikbalimiz, geleceğimiz nazar-ı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlıklı, daha karanlık ve dehşetlidir. Ama nasıl? Nazar-ı gafletle. Şimdi adamlar diyor ki, mesela bir ekonomik kriz var. Herkes endişeli. Belki kenarında 100 milyon dolar olan adam da endişe ediyor. Belki aylık maaşıyla tegaddi edenler diyorlar ki ya bizim maaş kesintiye uğramasın da ne yapalım artık, sıkıntı sıkıntı.
Bunu idare ederiz.
İdare ederiz diyor adam ya mesela şimdi. Ama Allah korusun mesela batan bir devlet maaş veremiyorum dese de yapacağımız bir şey yok yani. Allah o günleri göstermesin. Anlaşıldı mı? Hani eskiden böyle boş para alırlardı faizle. Derlerdi işte bu ay yarısını alacaksınız, işte gelecek ayda yarısını falan, emeklere falan. Zaten adamın aldığı mahdut maaş, onu da takside bağladın mı, adam şey oluyor. Fakat bunun ilahi hikmetini kimse düşünmüyor. Üstad diyor ki iktisatsızlık, israfat. Bak iktisatsızlık ve israfat. Birinci sebebi bu. Yani neden? Çünkü bu medeniyet diyor, fakir etmiş bu beşeri. Eskiden bedeviyette insan günde birkaç şeye muhtaçken bu medeniyet 100 şeye muhtaç etmiş diyor. 100 şeye muhtaç. Anladın mı? Neden? Çalışma masrafa kâfi gelmiyor. Çalışma masrafa kâfi gelmiyor. Bir evde kaç nüfus var? Hepsinin cep telefonu var değil mi? Bir de model değiştirmek var işin kötü tarafı. Yani bir alt model Erslan'ın iptal olduğunda, hükmü geçtiğinde yeni bir model tutturuyor size. Anladın mı? Yukarı tükürsen büyük diyorsun, aşağı tükürsen sakal. Bunları üst üste koyun. Dehşetengiz masraf çıkıyor tabii. Anlaşıldı mı? Tabii bir de tüketim üzerine kurulmuş bir ekonomi. Amerika'da bizim bir asistan arkadaş vardı. Diyor ki bir gün belediyeciler çaldı. İşte doktor memlesi, bütün müteallikatı gelmiş belediyenin. Demiş sizin sıhhi tesisatınıza bakacağız. Bizim sıhhi tesisatımızda bir şey yok. Şikayetimiz yok. Efendim bakmak mecburiyetindeyiz. Emir var. Baktık. Bunları değiştireceksiniz. Ya yepyeni, gıcır gıcır sıhhi tesisat. Niye değiştik? Meğer ki oradaki bir fabrika stopları dolmuş, satılmıyor. Satılmayınca da işçileri çıkaracağım demiş. Oranın eyalet hükümeti, efendim bu bizim başımıza bu insanlar gaile açar, bu işsiz insanlar. Orada bir evde kaç kişi varsa, Avrupa'da da öyle. Ay hepsi çalışıyor. Çalışmayan adama çok yabancı bakıyorlar, soğuk bakıyorlar. Ondan sonra o adama diyor ki sen bizim bu kazandan yersin ama anladın mı? Fakat sana borç veririz, bunu çalıştığında bizi ödeyeceksin diyorlar. Kardeş bile olsa kimse ona şey etmiyor yani. Öyle bir iltiması falan yok. Bizde bir adam çalışıyor, 5 kişi yiyor öyle değil mi? Yani bir evde orada böyle bir şey yok yani. Ondan sonra tabii işte o tüketim, o fabrikanın hayatiyetin devam etmesi, o işçilerin o gelir arzılımı düzeyinin düşmemesi için o insanları tüketime, israfata ne yapıyorlar? Metazoru zorluyorlar yani. Onun kurtuluş mümkün değil çünkü irade hükmediyor üstünüze, güç hükmediyor yani. Evet, demek ki denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Sergerdan. Küre-i zemin. Bu denizin her mevcinde binlerce cenaze bulunuyor. Şimdi yevmiye 300 bin insan doğuyormuş, 300 bin insan vefat ediyor. 400 bin de diyorlar. Halil Bey kaç? 300 bin mi? 400 bin.
300 bin.
300 bin. Ondan sonra şimdi bakın 300 bin insan geliyor, 300 bin de gidiyor. Yani bu denizin evet her mevcinde binlerce cenaze bulunuyor. onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Ya demek ki bizim her dakika ölmemiz mümkün. Her dakika o dalgalar bizi ne yapacak? Anladın mı? Atacak. Bizim hevai nefsimiz kutumuzdur. Yani bize Allah öyle bir nefis vermiş ki hevai nefsimiz bizi yutmuş avucunun içinde. Her istediğini bize yaptırıyor mu? Yaptırıyor. Helal, haram mefhumunu aslında bize düşündürüyor mu? Düşündürmüyor. Aslında mı? Ne yapıyor? Rastgeleni yutuyor diyor Üstad Hazretleri. Yani helal, haram mefhumu yok. Hekim Ali İsmail abinin bir hatırası vardı. Büyük zelzelede memleket olan Erzincan'dan işte İstanbul'a doğru geliyormuş. Adapazarı civarında orada zelzele olmuş işte. Artık sabaha yakın. Birden yol böyle şey olmuş. Yarılmış, açılmış. Daha otobüslerin gitmesi mümkün değil. Orada mecburi mola vermişler. İnsanlar indiler diyor. Temmuz ayı mıydı o, Ağustos ayı mıydı o büyük zelzele? Ağustos ayı. İndiler. O yolun kenarındaki bahçelerde ne kadar meyve buldularsa yediler diyor. Kopardılar, yediler diyor. Yani bakın yarım saat önce bir zelzele olmuş. Bunu bir ilahi ikaz olarak kabul etmiyor insanlar. Ya demiyor bunun bir hesabı var. Bu adam, biz bunlardan helallik alamazsak ne olur? Bu adam sırayla otobüs. Her bir otobüste 50 kişi var. Yüzlerce insan o dalları var ya. Aslında şey etmişler, sıyırmışlar hepsini. Yemişler, yemediklerini yanına almışlar. Aşılı mı? Bu helal olur mu? Peki bir insan bundan daha büyük bir ikaz ne olabilir ki ona Allah'ı hatırlasın, ahireti hatırlasın, mahkeme-i kübrayı hatırlasın, bu mümkün mü? Yani bakın, kafasına vuruyorsun yine anlamıyor. Burada o zaman Orhan Taşanlar diye bir vali varmış. Bilmem siz ona rastladınız mı? Çok dinsiz bir adam. Siz rastladınız değil mi? İşte bütün...
Bursa'da da görev yaptı.
Ha, Bursa'da görev yaptı. İşte onu söylüyorum. Ha, ondan sonra toplamış Milli Eğitim Müdürlerini. Demiş ki bak ilahi ikaz demeyeceksiniz. Derseniz hepinizin işine son veririm. Demiş ki bu ilahi ikaz olmaz. Allah çoluk çocuğu öldürmez. Masum insanlar öldürmez. Anlaşıldı mı? Bu bir tabiat hadisesi. Böyle söyleyeceksiniz diyor. Bakın resmen adam yani havlıyor adeta arşa. Anlaşıldı mı? Bunun karşısına kimse çıkıp bir şey demiyor tabii. Ama ne demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Cihadın en faziletlisi zalim bir sultan katında hakkı söylemektir. Tabii karşısına çıkacaksın, yanılıyorsun, yanlış düşünüyorsun değil mi? Benim bir arkadaşım vardı askeriyede. Bir gün taburda bir toplantı yaptılar. Dedi ki tabur komutanı bir şeye sahip çıktı. Türk ordusu onun haddini bildirdi, cezalandırdı. Yeni bir şeyh Said çıkmaya hazırlanıyor, üstadı kastediyor. Onun da haddini bildirecek. Benim bir arkadaşım vardı, Seyfettin Kavukçu diye. Kalktı, tabur komutanına dedi ki, yalan söylüyorsun, otur diye bağırdı. Biraz da hemen arkadaş. Öbürü de tabur komutanı, yarbay, atın bu köpeği dışarı dedi cemaatten dışarı. Attılar. Sonra Mavinli gönderdi bir başıyı, getir onu buraya dedi. Gitmiyorum söyle dedi, gelmediğimi söyledi. Nasıl olur? Komutan istiyor. Gelmiyorum dedi ya. Keyif benim değil dedi. Gelmiyorum komutan. Derken omuzuna aldı binbaşı bunu. Böyle karga tulumu omuzuna aldı. Zorla komutanın yanına götürdü işte. Artık demiş ki bak demiş seni bu taburda istemiyorum. Akşama kadar nerede gezersen gez, gel maaşını al. Tezkerenle al git daha başımdan kurtulayım senden. Şimdi bakın, o da akşama kadar bütün böyle alayı dolaşırdı. Herkese Risale-i Nur anlatırdı. İşten de muaf oldu. Yani o günlük yemişlerden de muaf oldu. Yani hani dersin ki onun hapse falan verdi dedim belki korlar falan. Öyle bir şey yapmadı yani adam. Yani bir şey gitmedi. Bakın, Allah namına karşı çıkıyorsunuz ya. Anlaşıldı mı? Adam yani bak istese de yapamıyor bunu. Allah yaptırmıyor yani. Evet. Demek ki buhut diyor. Bakın üstadımız bizim hevai nefsimiz hutumuz. Hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. bu nefsi emmarenin istibdar rezilesinden selametimiz İslamiyet'i isnat iledir diyor. Ya bu nefs ve heva yolunda gidenlerin halini görüyorsunuz. Asıl mı? Şimdi niye insan günah işliyor diyor üstad. Niye günah işliyor? Asıl mı? Akıl, kalp, ruh, nefs, heva ve hevese mağlup olduğu için insan günah işliyor. Akıl, kalp, ruhumuz mağlup oluyor. Nefis bizde hükümran oluyor. Nefis bizde tesirini sürdürüyor. Hükmediyor bize. Bizi yönlendiriyor. Aslında o istikamette biz hareket ediyoruz. Evet. Bu hut onun hutundan 100 derece daha mızırdır. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz 100 milyon senelik hayatı mahvına çalışıyor. Ebedi hayat gidiyor yani, değil mi? Yani bir anda 100 milyon senelik bir hayatı mahvediyor. Bunun farkına ne zaman varıyoruz? Sekeratta. Sekeratta görünürmüş her şey. Rahmetli Ayhan Hoca derdi, benim Necmettin Polvan diye bir hocam vardı, ihtisas yapıyorduk onun yanında. Bazen ara sıra derdim, hocam bir cuma namazına gitsek nasıl olur filan. İşte bazen gelirdi, bazen gelmezdi. Gafil bir adam, bir de yavru bir karısı var dedi. Bir gün dediler ki Necmettin Hoca ölüyor. Gittim koşarak yanına. Oğlum Ayhan demiş. Ne söylüyorsan, söylediğinse ayan beyan görünüyor. Ama vakit çok geç. Dönüp senin söylediğin gerçekleri yaşama imkanım yok. Benim cebimde birkaç kuruşum var. Benim şu cenaze işlerimi bir hakkın usulünce demiş ifa ve icra et. Biliyorsun karım gavurdur demiş, o bu işlerden anlamaz. Bakın, bir çok az insanın öyle çıktığı bir mertebeye, dünyevi bir makama çıkıyor. Fakat böyle hazin bir sonla hayatı son buluyor. Hazin bir nokta. Tabii ne yapıyor? İşte o dünyevi makam onu aldatıyor. Madem evet, hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin demeliyiz. Ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize İttifak eden istikbal, dünya, bak aleyhimize ittifak eden istikbal gelecek. Neyle? Gaflet ve dalaletimiz sebebiyle. Dünya ve hevai nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki. İstikbal taht emrinde. Onun emrinde. Dünya tahtı hükmünde. Nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halik-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince gizli hatıratı kalbimizi bilecek? Bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak. Dünyanın 100 bin boğucu envacından, 100 bin boğucu dalgalarından kurtaracak. Haşa, zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halaskar olamaz. Madem hakikat böyledir, Hazreti böyledir. Nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde kutu, ona bir merkup, bir binek, bir tahtel bahir, bir denizaltı. Denizi güzel bir sahra, gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, Sübhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntü minez zalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nur iman ile Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin. Nur iman ile Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin. Ve o gecenimizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin. Mütemadiyen mevte hayatın değişmesiyle seneler ve asırlar üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye hükmüne geçen hakikati İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bizim. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek. Bu tabir de çok hoş. Şimdi tefekkür nasıl keyiflenir? Bakış açımız düzgün olursa tefekkürünüz de keyifli olur. Değil mi? Her şeyden bir lezzet alırsınız. Her şeye bir nuru marifet ile bakarsınız. Tabii şimdi biz Sultan Eyyub'e cenaze götürürdük. Bazı abiler Sultan Fatih'ten kalkan cenazelerini çok büyük kalabalık dikkatle çekiyordu. Bazıları perdelerini kapatıyorlardı. Bazıları perdelerini açıp şey diyor. Biri ölümü terhis manasında kabul ediyor. Birisi de ilan manasında, değil mi? Aman diyor, kapa perdeyi görmeyeyim. Şimdi bu vahşeti görmeyeyim. Bak ne diyor üstad? Enteresan bir şey yani bak. Vahşet ve dehşet yerine. Vahşet ve dehşet yerine. İstanbul'da Bostancı diye bir semt var. Ben orada otururken 30 sene orada oturdum. Yani İstanbul'da oturdum, Bostancı'da değildi. Orada gazeteler yazdı. Bir yeni cami yapılmış. Camide bir musalla taşı konması gerekiyor cenazeler için. Bütün mahalleli şey diyor, o caminin etrafındaki evler kaymakamlığa dilekçe veriyor. Biz şey istemiyoruz diyorlar.
Musalla taşı.
Musalla taşı istemiyoruz. Ya niye istemiyorsun? Buraya sen de geleceksin. Aslında baba öleceğini düşünmüyor. O kim bilir, ona sorsan ne kadar yaşayacağını düşünüyor. Ya ne kadar da yaşasan gibi ölmeyecek misin? Kalan var mı? Yok. Ondan sonra tabii kaymakam bu zarurettir ya, bu hepimiz ölecek. Ne dediyse demiş, yine yapıldı tabii. Çaresi yok da. Arasında mı yapıldı? Bakın ayrıca ben gazetecilik yaparken böyle çok enteresan bir hadise başımızdan geçmişti. Sinop öğretmen, kız öğretmen okulu varmış Sinop'ta o tarihlerde, işte 70 yıllarında. O Sinop kız öğretmen okulunun önünde tarihi bir mezarlık varmış. Sağından solundan yol geçiyormuş. Onu kaldırmamışlar. Yani karayolları da kaldırmamış tarihi olduğu için. Fakat böyle çok kitabeleri falan olan gayet güzel bir mezarlık.
Seyit Bilal Hazretleri'nin kabri abi.
Efendim?
Seyit Bilal Hazretleri.
Sen gördün mü onu?
Ben Sinopluyum abi.
Öyle mi? Ha, bak, bak.
Orası mıymış? Öyle evet. Orada mıydı?
Evet,
ha. Ondan sonra o kızlar demişler ki valiye müracaat etmiş. Bu mezarlık bizim moralimizi bozuluyor. Bozuyor. Burası kaldırmışsın.
Şimdi bak. Tüm varmışım orası duruyor zaten.
Öyle mi? Şimdi Anadolu Ajansı'ndan gelmiş dua haber. Bakın ecdadının mezar taşından ne yapıyor? İnsanlar ürperiyor, irkiliyor. Ondan dehşet alıyor. Korkuyor ona. Korku. Eskiden insanlar huzur bulmak için mezaristan'a giderler. Otorlarda o ağaçların altında, o servilerin altında temaşa ederlerdi. Açın bakın Yahya Kemal'in kitaplarını açın. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı açın. O harikulade tasvirler. Yeşil'i tasvir ediyor. Beşşehir'de Bursa bölümünde açın bakın. Anladın mı? Ne kadar güzel tasvir ediyor. Ama tabii rahmetli Münevver Ayaşlar Efendi vardı öyle derdi. Bir tarih, bir kültür, bir gelenek mahvoldu gitti diyor. Tabii. Bu kültürü öldürdüler, mahvettiler tabii. Şimdi Korkuyor. Kız korkuyor. Neden? Tek kanatlı bir nesil. Bak 1908'de üstad buna dikkat çekmiş. Aklın nuru fünunu müsbet edilir. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. İkisinin iktisacıyla talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit birincisinde hile ve şüphe, diğerinde taassup hükmeder diyor. En müthiş, en dehşetli yobazlar, inkılap yobazları diyor üstad, bir de din yobazlar. Tabi bu tek kanatlı yetişen nesiller iki tarafta da yobazlığı temsil ediyor. Ya iki tarafta yobazlığı temsil ediyorlar. Evet. Hem sırrı Kur'an'la o terbiye Fürkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek. Merkubumuz olup bizi ona bindirip hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Bak, nefsimiz bize binmeyecek. Bizi ona bindirir. Tabi nefsi öldürmek mümkün değil. Bütün büyük veliler hepsi nefisten şikayet etmişler. Ya aslı mı? Bütün büyük veliler ya muhavvilel havlu vel ahval hal havvil halena ila ahsenil hal diye dua etmişler. Ey halleri güzel hale tebdil eden Allah, bizim de son halimizi güzel hale tebdil et. Yani bu son çok önemli. Hüsnü Hatime dediğimiz hadise bu.
Bunu öldürülmez sağlık, nefis terbiye mi edilecek?
Ha, terbiye edecek, üstüne bineceğiz işte onu. Öldürmek mümkün değil. Mesela Bediüzzaman gibi bizzat da nefsinden şikayet etmiş. Herkes, bütün büyük veliyle, istisnasız hepsi. Diyor ki, bir albay demiş ki üstada, bir emekli albayın Isparta'da bir bahçesi, bağı varmış. Onun altından geçerken demiş, o albay ikramda bulunmak istemiş. Böyle arabasının önüne geçmiş, durdurmuş. Üstadım demiş, namaz iyidir. Fakat her gün beşer defa kılmak çok bitmediğinden usanç veriyormuş. Ben demiş, o zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. Baktım ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı ders alıyor. Bak benim nefsim de aynı ders alıyor. Anladın mı? Madem ki benim nefsim emmaridir, nefsini terbiye etmeyen hiç kimseyi terbiye edemez, öyleyse nefsimden başlarım. Şimdi bakın, benim nefsim emmaridir diyor. Bunu tevazu için demiyor. Bir gerçeği ifade için söylüyor yani. Ya şu küçük sözleri verir misin abi? Bak şurada bu konuyla ilgili yeri geldi bir cümle okuyalım. Bu da önemli. Bir zaman sinnen, yaşça, cismen, yani cesameti de yerindeymiş. Rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir. Fakat her gün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ona baktım, gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım, o zat o sözü bütün nüfus emmarinin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. Yani nefsi nüfus emmare demek. Nefsi kötülüğe sevk edenlerin namına söylemiş. Nefsi emmare, yani bir seyyat işliyor, bir günah işliyor, ona iftihar ediyor. Ona nefsi emmare deniyor. Nedamet yok. O nefsi emmarede nedamet yok. Tövbe yok, pişmanlık yok, gözyaşı yok yani. Anlaşıldı mı? Ne var? Anlaşıldı mı? İnat var. Yani inat var, imrar var. Efendim. Madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez, öyleyse nefsimden başlarım. Afyon hapsinde Kasap Tahir diye bir adam varmış. Böyle işte hanımıyla birlikte giderken Afyon'da adam biri gayri ihtiyar böyle bunun hanımına bakmış. Bundan 50-60 sene önce Kasap Tahir'in hanımı fuşu derler bizde, kim bilir kaç çeşit örtü örtüyor üzerine filan. Çarşaf, çubuğu filan vesaire. Ulan sen misin benim hatuna bakan? cebinde de bıçağı varmış. Adamın başını hemen ayağı üstünde koparıvermiş.
Ondan tutup kesiyormuş herhalde.
Kesmiş. Kesmiş, öldürmüş adamı. Adamın adı da Kasap Tahir çıkmış işte. Kasap. Neyse hapse gelmiş, idama mahkum edilmiş. Ayağına prangalar varmış. Öyle korkarmış ki millet bundan. Hapishanenin de haracını da yiyormuş falan. Üstadı ziyaret etmiş. Üstadın elini öpüyor. Diyor ki üstad, sen demiş namaza başla. Farzını kıl yeter. Ben senin sünnetlerini kılacağım demiş. Sen kurtulacağım demiş buna. Şimdi abiler diyor ki o hapiste yatan abilerden dinlemişim. Şimdi farzını kılar kenara çekiliyordu diyor. Böyle birkaç ay devam etmiş. Sonra sünneti de kılmaya başlamış. Demiş ki niye sünnete başladın? Ya hani hoca efendi kılacaktın. Ya demiş baktım hoca efendinin şartları hiç müsvet değil. Ondan sonra bir de ona yük olmayayım demiş. Artık kendi namazımı kendim kılayım. Başlamış sünnete. Bir de demiş ona yük olmayayım yani bu ayıp olur falan demek istemiş herhalde. Neticede 950'de çıkan afla adam kurtulmuş. Yani üstadın da böyle kerem, sen kurtulacaksın demiş. Ondan sonra, şimdi böyle nice adamlar varmış yani. Orada o Afyon hapsinde bir adam vardı. Karabıçak Mehmet diye, Dinarlı. Geze gezmedi, hapishane kalmamış. Ankara hapishanesi, Sinop'u bilmem nesi vesaire. Ne kadar meşhur hapishaneler varsa gezmiş. En sonra Van'a gelmiş. Ben de o gün tevkif edilmiştim. Baktım benim kaldığım koğuşa bir grup adam girdi. Dediler ki hoca, bu adam seninle görüşmek istiyor. Önde o var. Ben dedi Afyon hapsinde hoca efendinin koğuş arkadaşı Karabıçak Mehmet dedi. Ünvanı böyleymiş.
O zaman da yatıyormuş.
Yatıyormuş daha. Ne yapmış biliyor musun? Karısını ve kızını şüphelenmiş. Artık bir şüphe düşmüş içine. Gazcağı döküp eviyle birlikte çoluk çocuğun hepsini yakmış. Böyle vahşet içinde bir adam, korkunç. Böyle. İzmir'de polisler bunu düello ile yakalamışlar. Ondan sonra vuruşmuş polislerle. Böyle takkesini bir çıkardı, sıfır numara usturaya vurdurmuş, saçları belli. Başında kurşun yaraları vardı. Bir de böyle falilasını, gömleğini çıkarttı. Karnında da böyle yine kurşun yaraları vardı. Dedi ki sen içeri girince ben dedi bu Vanlı hapislerle münakaşa ettim dedi. Bunlara dedim ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bizim Müslümanlığımızı daha çok sevdiği için batıya onun için gelmiş. Bizi sevdiği için gelmiş. Bunlar da dediler ki Şeyh Said isyanını bahane ederek hükümet onu sürmüş. Yani sevgiyle çok yakın alakası yok. Hangimizinki doğru dedi bana. Ben de korktum dedim. Şimdi bunu haksız çıkarsam başıma asılamam. İş alırım diye. Ondan sonra şimdi o önde arkada da Vanlı hapisler var. Onların boyu biraz yüksek. Ben de ikinci kat ranzadayım. Onlara göz ettim. Bir ara o yere bakıyordu falan. Yani dedim ki bunu haklı çıkaracağım. Yani beni anlayışla karşılayın. Dedim bu Mehmet abi haklı bu işte. Yani onun dediği doğru. Döndü. Demedim mi dedi ya. Bediüzzaman Hazretleri sizin Müslümanlığınızı beğenmedi. Bizimkini beğendi. Onun için bizim tarafa geldi. Öyle bir payı çıkarıyor ki. Ama dedi Rahmi Bey ben üstada dedi söz vermişim. Üstad demiyorlar bana. Hoca efendi diyorlar. Üstada söz vermişim. Bu hapis hayatım bittiğinde bir çay ocağı açıp işleteceğim, daha kimseyi vurmayacağım dedi. Zaten vurduğu kadar vurmuş yani. Yani ömrü de yok zaten o hapse işitmeye. Şimdi demek ey nefis, cehil mürekkep içinde, cehil mürekkep yani katmerli cehalet yani.
Mürekkep ne abi, cahil mi?
Mürekkep terkip edilmiş, katmerli.
Katmerli, ha.
Terkip edilmiş cehalet, evet. Çeşitli yerlerden birleşmiş.
Cehil mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil, beş ikazı benden işit. Ey bedbah nefsim! Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki? Gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren tevehhüm-i ebediyettir. Yani dünya haddi zatında fani. Ama insan ne yapıyor? O nefsin ilkaatıyla, desilsesiyle dünyayı daimi zannediyor. Ebedi zannediyor. Onun için aldanıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi düşünüyor. Tevehhüm-i ebediyettir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini, hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak, hoş bir zevki tahrike sebep olur. Evet, şimdi şurada bir büyük cümlemiz kaldı. Evet, ta ki nur iman ile Kur'an'ın, ha buraya okuyup değil mi? Evet. Hem o sırrı Kur'an'la, terbiye-i fürkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek. Merkubumuz olup, bizi ona bindirip, hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl, madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle, sen de muallim misin? Evet. Ne iş yapıyorsun?
Fabrikada çalışıyorum.
Fabrikada çalışıyorum. Evet, muallim demek, talim eden demek değil mi? Öğreten. Bende de muallimlik şeyi var mı? Gayesi var mı? Hı? Yani illa diploma şart mı?
Biz boşuna uğraşmışız. Biz boşuna uğraşmışız yani.
Anlaşıldı mı? Şimdi, evet, rahmetli Cemil Meriç Hoca derdi ki, öğretmen ne soğuk kelime derdi. Anlaşıldı mı? Muallim talim eder. Talebe talep eder. İsteyen, değil mi? Talebe muallim ilişkisi. Muallim. Evet, insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatında. Sıtmadan müteessir olan insan zelzeleden de müteessir oluyor. Kainatın kıyamet hengamındaki zelzele-i kübrasından da müteellim olur. Kıyamet kaç şiddetinde bir zelzeleyle acaba şey olacak? Tecelli edecek.
Yani, 20 şiddetinde olur mu? Demeyiz herhalde.
20 şiddetinde olur mu? 30.
Hayal edilmez.
14
şiddetinde diyorlar. Öyle mi diyorlar? Ha, ya 14 şiddetinde oldu mu? Hallaç babu gibi her şey atılacak yani. Evet. Nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar. Hurdebin. Yani mikroskopla görünebilecek bir mikroptan korkar. Şimdi hakikaten zahir ve batın nimetler var ya. Şimdi bakın Cenab-ı Hak ne güzel nimetler bize ihsan etmiş. Bir de bunun batın içeriği var. Şu gözümüz bir mikroskopik kabiliyete haiz olsaydı hiçbir şey yememiz mümkün değildi. Öyle değil mi? Ne yapardık? Elimizin dokunduğu şeyden korkardık. Acaba başımıza kaile açılır mı? Ondan sonra efendim bir mikrobiyoloji doktoru geldi bize bir gün İstanbul'da da ikramda bulunduk. İşte misafirler, o da vardı. Farklı misafirler de vardı. Baktım hiç elini sürmedi. Üzüm ikram ettim, yemedi. Şeftali ikram ettim, yemedi. Dedim, niye yemiyorsun? Yıkadım dedim ben. Yani hanım böyle gayet titiz bir şekilde yıkadım. Yiyemiyorum dedim. Her gün tahlil yapıyor. Bakıyor ki, yani bu, şimdi o ilaçlar filan aşılı mı? Diyor ki, bu soysan da diyor, içine geçiyor, nüfuz ediyor diyor. Yine sıkıntı doğuruyor diyor filan. Ondan sonra bir Amerikalı profesör, o günün meşhur muharrilerinden rahmetli Peyami Safa'ya demiş ki, Mösyö demiş, sizin memlekette insanlar demiş, tesadüfen yaşıyorlar, Amerika'da da tesadüfen ölüyorlar demiş. Şimdi yani, şimdi o zaman biz tesadüfen yaşıyoruz, öyle değil mi? Şimdiye kadar ölmediğimize göre, şimdi Allah yaşatıyor yani. Şimdi zahir hale baksanız, İstanbul Hıfzı Sağ Enstitüsü Müdürü, Böyle bakmış o gıdaları tahlil ediye diye de rezalet, kefazet, diz boyu filan. Neticede adam iştahtan kesilmiş, açlıktan öldü diye gazeteler yazdı. Adam açlıktan ölmüş yani. Ya ölmüş. Evet. Şimdi nasıl üretiyorlar kim bilir, nasıl şey yapıyorlar. Evet. Evet. Nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar. Belki anlatmışımdır, bir de anlatayım, bilmeyenler olabilir. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanı vardır, Rıza Çelik diye. Bizim hemşehrimiz aynı zamanda komşumuz oluyordu. Bozkır kazasından, Konya'nın. Hicaz'da bununla buluştuk. Bir delilin riyaseti altında hacımızı yapıyoruz. Arafat'a çıkacağız. Fakat hoca bir haftadır yiyip içmiyor, bir kolera şayiası çıktı. Suudi helikopterleri böyle ilaç yağdırıyorlar. Bütün çöplerin üzeri falan böyle. Dört parmak ilaç, köpük gibi. Yani artık kanaat versin diye herhalde hüccacı ilhamlanmasınlar diye böyle adama elinden geleni yapıyorlar. Hocam dedim, bak haç dedim Arafat demek. Bu Arafat'a çıkmazsan yazık. Ben farkındayım. O geri gitmek istedi, kaçmak istiyor ama mümkün değil. Bütün seferler iptal. Programlanmış. Aslında mı? Yani siz var ya, bir özel uçak kaldırsanız belki yine kalkmazlar adamlar yani. O kadar o iş kurallara bağlanmış. Neticede ben de hiddetlendim. Koskoca bir profesör hurdebini bir mikroptan korkar. Yakışıyor mu bu size? Böyle dondu kaldı. Bak dedim, bu kolera mikrobu ya Eflatun'un aklına sahip olsa, Aristo'nun ilmine vakıf olsa, diyecek ki ya bu Haziron içinde bu Profesör Rıza Çelik Bey aslında mı? O kadar müddeti hayatında mukaddi gıdalarla beslenmiş ki bunun midesi bizim için harikulade bir ortam. Başka bir yere gitmeyiz. O bize yeterli. Böyle derler. Bu mümkün mü dedim. Dedi mümkün değil. O zaman bu kolera mikrobu bir memur-i ilahidir. İlahi bir memurdur. Allah kimi irade etmişse onun midesine gider. Buradan kaçılmazdım. Kaçmak mümkün değil. Bak dedim ben elmayı yıkayıp yiyorum. Sen de potasyum permanganata batır ya dedim. Verdim bir bardak şekerle böyle titriyor. Parkinson hastası gibi. Neyse güç bela içirdik çayı. Bir iki yudum da peynir aldık. Yani götürdük Hicaz'a, şeye, Arafat'a. Böyle Arafat çadırında bir sarıldı ama. Dedi ki hay Allah razı olsun dedi. Ya dedi sen dedi benim hacımı kurtardın dedi. O kadar masraf etmiş adam. Ondan sonra ya inanmasa gelir mi oraya? İnançlı adam. Bakın dikkat edin. Tek kanatlı yetişen nesiller. Bu ilmin zirvesine çıkmış ama tek kanatlı. Ne yapamıyor? Bakış açısı yanlış yani. Öyle değil mi? Yani ona tesiri hakiki veriyor. Sebeplerde boğuluyor. Evet o bir sebep. Doğru. Mesela şurada da olabilir o. Mesela elini sürdüğün zaman. Ben bir gün uçakla İstanbul'da Ankara'ya gidiyordum. İki arkadaş yanıma oturdu. Birisi diğerine gazete okur musun dedi. Uçaktaki gazeteleri dedi. Yok dedi ben şimdi elimi yıkayamam dedi. Böyle elini kaldırdı. Yani o gazete mürekkebinde mikrop kapacağı düşüncesi içinde. Ben onlara bakıyorum yan gözle. O arada ne kadar gazete varsa okudum. Yani 3-5 tane. Hakikaten baktım elimde bayağı mürekkeplendi. Açılım. Ama işte takmıyorum yani böyle açılım o mürekkep, matbaa mürekkebinin de böyle mikropları böyle taşıyacağını, benim için hayat tehlikesi diye de aklıma gelmiyor. Ben okumama baktım. Dikkat ettim. Adam okumadı. Ama okuyanlar da var. Çok yani. Okuyanlar da var. Evet. Demek ki hurdebini bir mikroptan korkar. Ecram-ı ulviyeden zuhur eden bir kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakhane sever. İşte bu insanın hususiyetlerinden. Değil mi? Hangi mahluk var böyle cam bir hüviyet ve hususiyet sahibi olsun? Bak bahçesini seviyor, cenneti de seviyor diyor. Değil mi? Yani bir eli kendi bahçesinde, bir eli de cennete uzanmış. Demiş ya Rabbi cennette bana ihsan et diyor. Evet. Elbette böyle bir insanın mabudu, melceği, Rabbi, halaskarı, maksudu, öyle bir zat olabilir ki, onun kainat onun kabzayı tasarrufunda zerrat ve seyyarat dahi taht-ı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunus vari, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeye muhtaçtır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim.
Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad. Gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder yad. İlhamıma can geldi beraet haberinle. Müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle.